Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam var. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Konya'ya tekrar selamlar.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Selamlar.
Evet, yine gündem maddelerinin bir hayli kabarık olduğu bir haftayı geride bıraktık ve bu gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle değerlendirmeye çalışacağız. Ancak hocam hem yarın hem de birkaç gün önce önemli bir hadisenin, önemli hadiselerin yıl dönümüydü. Bunları konuşalım istiyoruz. Öncelikle Malazgirt Zaferi'nin, yani Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü törenlerle kutlandı Cumhurbaşkanlığı düzeyinde. Bunu konuşalım. Malazgirt'in önemi neydi Türkler açısından, Müslümanlar açısından ve bu coğrafya açısından? Bunu sizden dinleyelim. Tabii sonrasında da yarın Kerbela'nın yıl dönümü ve 10 Muharrem Aşura. Bunu da sizden dinlemek isteriz. Yıllar geçti ama hala acısı taptaze. Kerbela şehitlerini de rahmetle anıyoruz, iade ediyoruz. Peygamber torunlarını, o güzel Müslümanları. Bunu da sizden dinlemek isteriz. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Ağustos ayı genellikle tarihimizde zaferlerle taşlanan ay olarak bilinir. Çünkü yüzyıllar öncesine baktığımızda ordu bahar aylarında sefere çıkar. İşte Temmuz, Ağustos'ta kuşatmalar, savaşlar olur. Eylül'de tekrar dönüşe geçirilir ki kışa kalınmamak için. İşte Malazgirt zaferi de Ağustos'un son haftası bizim milli tarihimiz açısından dönüm noktasıdır. Elbette ki Malazgirt öncesinde de Selçuklu Türkmen akınları Bizans işlerine ta İstanbul önlerine kadar gelmişti ama bu zaferle artık bir kırılma noktası, bir dönüm noktası, artık Anadolu'nun bir yurt haline gelmesinin, kapılarının açıldığı bir tarih olması münasebetiyle önemlidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı da önemlidir. Ancak bugüne kadar biz hep yeni nesle sanki tarihimizin 1920'lerde başladığı gibi bir algı oluşturuldu. Halbuki acılarla andığımız Kerbela da bizimdir. Malazgirt de bizimdir. Merya Kefelon zaferi de bizimdir. 30 Ağustos da bizimdir. Bu nedenle bu bizim olan artısıyla eksisiyle olan tarihi vakaları objektif açıdan inceleyip değerlendirip ona göre bir perspektif kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve bu topraklara geliş tarihimizi bilmezsek köksüz bir nesil yetiştirmiş oluruz ki bu çok vahim sonuçlar doğurur. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde Malazgirt zaferinin bu dönümü kutlamalarının bu şekilde ihtişamlı bir şekilde törenlerle yad edilmesini ben önemsiyorum ve emeği geçenlerini tebrik ediyorum.
Evet.
Kerbela hadisesine gelince de İslam tarihinin en acı dönüm noktalarından biridir. Hazreti Peygamber soyundan gelen Hazreti Hüseyin'in çocuklarının, torunlarının Zeynel Abidin hariç şehit edildiği bir elem verici hadisedir ve İslam tarihinde de önemli bir kırılma noktasıdır. Yine 10 Muharrem ayına denk geldiği için ki 10 Muharrem ayı bu Kerbela'dan çok çok önce, yani İslam tarihinden, evet, ve İslam öncesi yani Yahudilerde bile 10 Muharrem'de oruç tutulur. İşte Müslümanlar kafirlere benzememek için 10 veya 11, 9 veya 10'unda oruç tutarız. Şimdi evet, ibadette bile benzememeye özen gösteren bir peygamberin ümmeti olarak bugün neleri taklit edip nelere benzemek için yarıştığımızı, hele hele 30 yaş altındaki gençlerin moda adı altında neleri taklit edip nelere benzemeye çalıştığımızı düşündüğümüz zaman nereden nereye geldiğimizi görme bakımından da vahim bir tablo ortaya çıkıyor maalesef.
Peki hocam, bu önemli iki hadiseyi konuştuktan sonra gelelim bugüne ve gündemdeki sıcak başlıklara. Evet, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sismik çalışmaları devam ediyor ve bir taraftan da yeni NAVTEX'ler ilan ediliyor ve tatbikatlar yapılıyor karşılıklı, gerek Yunanistan tarafı gerek Türkiye tarafı. Ve bu hadisede Almanya'da ara bulucu rolü üstlenmiş durumda. Geçen gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas önce Yunanistan'a, sonra Türkiye'ye, Ankara'ya geldi ve burada da bu işte ara buluculuk çalışmalarına değindi. Ama Yunanistan'da Heiko Maas'ın yaptığı açıklamalar hiç de öyle değildi. Ta bugün olduğu gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel de Avrupa Birliği ülkelerini Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ı desteklemeye çağırdı. Merkel, AB ülkeleri haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür dedi. Bunu sormak lazım hocam. Acaba böylesine taraflı bir açıklamayla, taraflı bir duruşla nasıl ara bulucu olabilirsiniz ve buna kadar dikkate alınır? Neler söylersiniz? Oradaki gelişmeleri bize özetleyebilir misiniz? Doğu Akdeniz'de neler yaşanıyor? Buyurun.
Şimdi Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiselerin bir uluslararası deniz hukuku açısından incelenmesi gereken bir yönü var. Bir de Yunanistan'ın tarihi olarak Avrupa Birliği'ni batıyı arkasına alarak, yani batının şımarık çocuğu edasıyla Mısır'la, İsrail'le, Kıbrıs'ın kesimiyle birlikte takım anlaşmalar yaparak Türkiye'yi dikkate almadan yapmış olduğu deniz sınırları anlaşmaları, tatbikatlar vesaire var. Şimdi Türkiye haklı olan taraf olmasına rağmen bunu masada uluslararası hukuka uygun olarak herkesin kazan kazan politikası çerçevesinde halletmek istiyor. Mesela Mısır'ın Yunanistan'la yapmış olduğu antlaşmada halbuki Türkiye'nin tezlerine destek vermiş olsa daha karlı çıkıyor. Yani burada çok kazancı da yok. Sadece Türkiye üzerinden bir düşmanlık söz konusu. Almanya'nın tavrına gelince, Almanya başlangıçta Şansölye Merkel o birinci Türk-Yunan krizinde geçtiğimiz haftalarda, aylarda hep ara bulucu olarak devreye girdi ve gerginliği artırıcı bir rol oynadı. Ancak gelinen son noktada Yunanistan'ın haksız olmasına rağmen Almanya'nın Yunanistan'ın arkasında durmasının sebebi şu: eğer kriz tırmanır ve Yunanistan elindeki mevcut kazanımlarını da kaybeder, ki kaybedeceği de alenen ortada, bu Almanya açısından şöyle bir vahim tablo oluşturuyor. Şu anda Yunanistan ekonomisi bitik, çökmüş bir ekonomidir. 2008 yılından bu yana iflastadır ve Alman bankaların fonlamasıyla ayakta duruyor. Bunun karşılığında Ege Adaları'ndan birçoğunda Almanya örtülü ve açık bir şekilde imtiyazlar elde ediyor. İşte Türkiye'nin bu bastırmasıyla birlikte Yunanistan kaybederse Almanya kendini de kaybedeceğini görerek bu defa Avrupa Birliği'nde arkasını alarak Yunanistan'a arka çıkmaya çalışıyor. Bu yönüyle baktığımızda tarafsızlıktan uzak, tamamen Yunanistan'ın arkasında bir Almanya'nın olduğundan söz etmek mümkün bugünden itibaren.
Evet. Peki hocam, Doğu Akdeniz'de her zaman konuşuluyor. Bir sıcak çatışmaya gidilir mi? Yunanistan bir çılgınlık yapar mı? Ya da işte şımarıklığıyla malum hep anılıyor Yunanistan. Son olarak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in bir açıklaması var. İtalya kıyılarında 6 mil olan deniz sınırını 12 mile çıkarma durumunu duyurdu ve bu acaba başka gelişmelere sebep olabilir mi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Zaten Türkiye Ege Adaları'nda Yunanistan'ın 12 mile kıta sahanlığını çıkarma hadisesini savaş sebebi saydığını deklare ettiği için 6 milde kalıyor. Yunanistan'ın şöyle bir kurnazlık politikası söz konusu. Diyor ki ben, diyor, adalardaki kıta sahanlığımı 12 mile çıkarttım, diyor. Türkiye bunu savaş sebebi olarak gördüğünde diyor ki ben bu kararımı askıya aldım, şimdilik 6 milde, diyor. Yani ileride Türkiye'nin kendi içerisinde bir buhran olduğunda, kendi can derdiyle uğraştığı bir zamanda konjonktür uygun olursa bu askıya aldığım kararı uyguluyorum demek üzere elini dondurucuya koyuyor. Bu bir yani elini güçlendirme politikasıdır. Bugünlerde de Fransa'nın ve Almanya'nın kendi arkasında olduğunu görerek, onlara güvenip dayanarak tekrar 12 mile çıkarmayı, ki İtalya orada işin salçası sosu esas Kızılca kıyametin kopacağı yer, Doğu Akdeniz, Rodos, Girit adası, evet, çevresi, bizim Menteşe yöresi dediğimiz Menteşe adaları olarak gördüğümüz o bölgeler çok sıcak noktaları teşkil ediyor ve bunu tekrar uygulamaya koyduğu an Türkiye bunu savaş sebebi olduğunu çok açık net bir şekilde deklare ediyor. O zaman işler renginin değişeceğini, sıcak çatışmanın olabileceğini şimdiden söyleyebiliriz.
Evet hocam. Libya'daki gelişmelerle devam edelim hocam müsaadenizle. Geçen hafta Libya Başbakanı Serraç ateşkes çağrısında bulundu. Karşı taraftaki Tobruk Meclis Başkanı Akile Salih de bu açıklamaya destek vererek o da bir ateşkes çağrısı yaptı. Ama Hafter'den herhangi bir ses soluk çıkmadı. Bu ateşkes çağrısının akıbeti ne olabilir? Bir taraftan da Türkiye'nin yine oradaki kıyılarda savaş gemisi o bölgeye yönlendirdiği haberleri vardı. Bu noktada yığınak yapımı devam ediyor Sirte ve Cufra noktasında. Türkiye'nin üs kurma planları da yine bir başka başlık, Libya üst başlığında. Son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten de bir ateşkes söz konusu olabilir mi? Ya da bu da bunlar da birer taktik açıklamalar mı? Buyurun.
Özellikle Libya'da genelde bu Kuzey Afrika, Orta Doğu coğrafyasındaki sıcak çatışma bölgelerinde sıkışan tarafın ateşkes çağrısı yaparak zaman kazanmaya yönelik bir takım atraksiyonlar yapması çok bilinen bir klasik taktiktir bu. Yani Hafter'in ateşkes çağrısı yapmasından bir sıkışmışlık söz konusu olduğunu anlayabiliriz. Ancak gerçekte hiçbir zaman Hafter ateşkesi kabul etmeyecektir. Çünkü ateşkes olduğunda karşılıklı taraflar masaya oturduğunda, bir mutabakat zaptı imzalandığında, eğer Hafter kendini garantiye alacak bir takım güvenceler almadan böyle bir ateşkesi kabul etmesi aklen mümkün değildir. Çünkü Libya'da daha önceki Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kurtarılan bölgelerdeki toplu mezarları, insan hakları ihlallerini göz önüne aldığımızda Hafter'in uluslararası mahkemede yargılanması bu konuda şüphe götürmez bir gerçektir. Hafter bunu bildiği için ateşkesi veya barışı kabul edebilmesi için kendinin garantiye alacak bir takım güvencelerin olması gerekir ki görünüşte bu güvenceyi verecek de bir otorite söz konusu değil. Ateşkes olayından gerçekte Hafter pek hoşlanmaz. Yani ateşkes onun sonu demektir. Rusya da bu işten haz etmiyor. Çünkü ateşkes olup bir masa kurulduğunda meşru olan güçler masanın etrafında oturacaktır. Müzakere yapacaktır. Fiilen paralı askerler vasıtasıyla Libya coğrafyasında etkin olan Rusya'nın siyasi olarak, hukuki olarak orada herhangi bir bulunma gerekçesi olmadığı için şu aşamada Rusya'nın da ateşkese sıcak baktığını söylemek pek mümkün görünmüyor maalesef.
Evet. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Yine bugün Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Ankara'daydı. Dün Libya Meclis Başkanı Misri Türkiye'deydi, temaslarda bulundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Bu ziyaret ve telefon diplomasisinin bir arka planı var mıdır hocam? Neler düşünürsünüz?
Elbette ki şu anda artık Trablus merkezli hükümet Tobruk ve Bingazi'deki yönetimle bir şekilde diyaloğa geçerek, bir masa etrafında müzakere yaparak halkın seçtiği bir liderle Libya'nın bir şekilde sükûne kavuşmasını talep ediyor her iki tarafta. Dünya kamuoyu bunu görünce de Libya'nın yeniden imarında, Libya'nın doğal kaynakları üzerinde geleceğe yönelik hesabı olan güçler derhal hareketlendiğini ve durumdan vazife çıkararak bir şekilde masanın bir kez daha rol almak için harekete geçtiğini söylemek mümkündür. Bu saydığınız bütün olaylarda bu bağlamda düşünmesi gerektiği kanaatindeyim açıkçası.
Peki hocam. Hocam geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir açıklama yapmıştı Türkiye açısından. Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi tarafından yapılan sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamıştı. Çok önemli bir gelişmeydi. Bu sıcağı sıcağına da biz de konuşmaya çalıştık programımızda. Ancak bunun yankılarını şöyle bir hafta sonra tekrar bakarak değerlendirmek isteriz. Neler söyleyebilirsiniz bu keşifle ilgili olarak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iki ay içerisinde yeni müjdeler gelebilir dedi. Doğu Akdeniz'de bu yönde sıcak gelişmeler, müjdeler gelir mi? Bunu da konuşmak isteriz ve dünya bu hadiseyi nasıl gördü sizce? Nasıl değerlendirdi? Buyurun.
Şimdi Azerbaycan'dan Ukrayna'ya, dünyanın en gelişmiş ülkesi dediğimiz Amerika, İngiltere gibi Batı ülkelerinden İslam dünyasına kadar birçok ülkenin medyasında önemli manşet haber niteliğinde hatta yayın arası kesilerek verilen bir haber maalesef Türkiye içerisindeki bir kesim tarafından ciddiye alınmayarak işte Menderes döneminde de Trakya'da gaz bulunduğu haberi manşette var. İşte bundan sonra gazı bedavaya kullanırız herhalde gibisinden. Yani böyle abuk subuk yorumların olduğu ve sadece mevcut hükümete karşı olarak yani yeminli mali müşavirler gibi yeminli Tayyip Erdoğan düşmanı bir kesim var maalesef Türkiye'de. Bunlar ne olursa olsun muhalefet etmek üzere kendilerini konuşlandırdıkları için yani dünyadaki bu pozitif algının içerideki bir takım muhalif güçler tarafından tamamen adeta hafife alındığı, yok sayıldığı hatta alay konusu yapıldığı bile söylenebilir. İşte bu 5 yıllıkmış canım çok da fazla bir şey yokmuş, çıkarma maliyeti dışarıdan almaktan daha ucuzmuş gibisinden böyle hiçbir bilimsel altyapısı olmayan yorumların piyasada alıcı bulması da bu yönüyle çok düşündürücü bir durumdur açıkçası.
Evet. Hocam tabii biz genelde doğal gaz ve petrol noktasında aramalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönde yeni müjdeler bekliyoruz ancak Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel'in bir açıklaması var. Diyor ki Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirtiyor ve Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir ifadelerini kullanıyor. Siz bir coğrafyacısınız, bu konuda dersler veriyorsunuz. Bu noktada altın rezervi noktasında Türkiye önümüzdeki günlerde yeni müjdeler alabilir mi? Bunu da değerlendirirsek seviniriz.
Şimdi başta altın olmak üzere altın, gümüş, bakır, krom, kurşun, çinko gibi metalik madenler genellikle volkanik arazilerde olur. Yani mağmanın yerin derinliklerindeki o erimiş halde yüzeye püskürürken onun içerisindeki eriyen o minerallerdir esas bu metalik madenlerin kaynağı. Ve daha sonra soğuyup katılaşıyor ve biz jeolojik etütler neticesinde bu madenleri keşfetmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'de de hatır sayılır ölçüde Türkiye yüz ölçümünün önemli bir kısmı volkanik arazilerden oluşuyor. Sadece dağ değil, lav ve tüf örtüsüyle kaplı arazilerimiz de söz konusu ve buraların her biri potansiyel bir bu şekilde madenlerin var olduğunun bir kanıtıdır. Bu nedenle hani her arayan bulamaz ama bütün bulanlar arayanlardır ilkesi gereğince biz aramaya yeni başladık. Dolayısıyla inşallah yeni keşifler olacaktır. Şimdi İran'dan Irak'a, Libya'dan Suudi Arabistan'a kadar OPEC üyesi petrol ihraç eden ülkelerin tarihine baktığımızda ilk petrol keşfinin yapıldığında küçük mütevazi bir kaynak olan o buluşun zaman içerisinde etrafında yapılan sondajlarla büyük rezervlere, zenginliklere ulaşıldığı görülmektedir. Türkiye'nin de 2020 yılında yapılan bu ilk doğalgaz sondajından sonra zaten gemiler bizim, sismik araştırma gemisi de, sondaj gemisi de Türkiye'nin kendi milli gemisi olduğu için ki dünyada böyle bir hadise söz konusu değil. Yani dünyada petrolü, doğalgazı arayan gemiler çok uluslu. Total, Exxon Mobil, British Petrol, Shell gibi büyük şirketlere ait olan gemilerdir. Yani devlete ait olan bir gemi inşa edip bunu denizlerde bayrak sallattırması bile Türkiye'nin başlı başına bir başarısı olarak.
4-5 ülkeden biriyiz hocam kendi gemisi, sismik ve sondaj gemisi olan.
Evet, yani bu Piri Reis, Turgut Reis, yani Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi isimlerle gerek sismik araştırmalar yapan, gerek sondaj yapan bu gemilerin varlığının çok önemsenmesi gerektiğini ve her an yeni keşifler, yeni buluşlarla halkımıza müjdelerle karşılarına, halkımızın karşısına müjdelerle çıkabileceğini beklemek çok da yadırganacak bir durum değildir. İnşallah bundan sonra her geçen ay, her geçen yıl Akdeniz'de, Karadeniz'de, hatta kara içlerindeki tıpkı bor madeninde nasıl dünyanın %70 rezervine sahip bir ülkeyiz ki borun türevleri her geçen yıl hayatımıza giriyor. Altın, gümüş ve diğer krom madeninde de Türkiye önemli potansiyellere sahiptir. Önümüzdeki yıllarda bunun ne kadar yaygın bir şekilde çıkarıldığını göreceğiz inşallah.
İnşallah hocam ve tabii ki medeniyet coğrafyamızda da bu umut taşınıyor ve bekleniyor. Sadece Türkiye'de değil, mazlum coğrafyalarda da, Türkiye'yle, kalbi Türkiye'yle atan coğrafyalarda da bu umutla bekleniyor. İnşallah da bunu gerçekleştireceğiz.
Türkiye'nin gücü mazlumların, mağdurların bir umududur. Bunu unutmamak lazım. Onun için de güçlü olmak için de sağlam yere basmamız gerekiyor. Sağlam yere basmak için de enerjimizin kendi kaynaklarımızdan sağlanması gerekiyor bir şekilde. Çünkü enerji bizim enerjimizi tüketiyor.
Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine önemli gündem başlıkları var. Onları konuşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara verelim. Sonrasında medeniyet coğrafyamızda birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla değerlendirmelerimize, sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, Suriye noktasında bu aralar biraz gölgede kaldı gelişmeler ama orada her an sıcak gelişmelere gebe desek yanılmış olmayız herhalde. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temasları vardı ve bu temasları sırasında yaptığı bir açıklama var. Suriye noktasında önemli gelişmeler olabilir şeklinde. Bu önemli gelişmeler neler olabilir size sormak isteriz ancak sahada da sıcak gelişmeler var. ABD ve Rus devriyeleri geçen hafta sıcak bir karşılaşma gerçekleştirdi. Helikopterli ve çarpışmalı bir karşılaşmaydı bu. 4 Amerikan askerinin yaralandığı ifade ediliyor bu çarpışmada. Hakikaten bir gerilim yaşanıyor bu devriyeler sırasında. Tabii Türk-Rus devriyelerinin gerçekleştirildiği sıralarda da son zamanlarda saldırılar gerçekleşiyor. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz ve Jeffrey'nin açıklamaları ne yönde önemli? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun.
Amerika'nın Irak-Suriye özelindeki nihai hedefi Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi ile Suriye'nin kuzey doğusundaki YPG, PYD, PKK artık türevlerinin Amerikan destekli kontrol ettiği bölgeleri birleştirerek orada PKK'nın ki İsrail-Amerika güdümünde bir devletleşme süreci, adına da Kürt devleti bir sosu koyarak, ki birçok bölgelerde mesela Rakka'da, Deir ez-Zor'da Kürt filan da yok, yani oralar Arap bölgesidir. Petrol bölgesinin olduğu yerler, yani petrolü de elinde tutacak, Kerkük petrollerini ve Suriye petrollerini elde tutacak bir siyasi oluşum peşinde Amerika. Yani bu ta 90'lardan beri var olan ve ısrarla devam ettirdiği bir projedir. Fakat Türkiye'nin ısrarla buna karşı koyması, ki koridor hadisesinde oyunu bozması neticesinde olay bugüne kadar geldi. Ancak Rusya faktörüne baktığımızda, ki devriyelerin sürekli olarak işte son günlerde asker kaybına sebep olacak şekilde karşılıklı çatışmaya girmesinin sebebini de şöyle düşünebiliriz. Suriye'de su kaynaklarını ve petrol kaynaklarını Amerikan destekli PKK'lılar denetliyorlar. Halbuki mevcut Rusya yönetimi rejimi ayakta tutarak yeni toplanacak masada Suriye ile ilgili yeni anayasanın oluşması sırasında mevcut rejimin ekonomik kaynaklarını ele geçirmesi gerekiyor. Bu haliyle kağıt üzerinde bir devlet olacaktır. Yani siz Suriye'yi bir federasyon veya işte özerk bölgelerden oluşan bir devlet halinde bir anayasal formülle birleştirmiş olsanız bile, bu Amerika'nın kontrol ettiği bölgelerdeki petrol ve su kaynaklarını elinde bulunduran güçler daima diğer güçlere karşı daha etkin olacaktır. Rusya da bunu kabul etmediği için rejim taraftarı olarak PKK'lılarla ve Amerikalılarla cedelleşiyorlar. Ve burada işte ekonomik kaynakların kimin elinde olacağı mücadelesidir. Halbuki dünya kamuoyuna pazarladıkları şeylerde işte Kürtler, Türkler, Sünniler, Şiiler gibi bir takım isimlendirmelerle dünya kamuoyunun algısını değiştirmeye çalışsalar bile, gerçekte kaynakların kimin tarafından kullanılacağı konusu esas meselenin özünü oluşturmaktadır.
Peki hocam. Hocam, bir başka gelişme, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail normalleşme adına Filistin'i de alet ederek bir anlaşma yapmıştı. Şu sıralardaki, daha önce de bu sıkça konuşulan bir şeydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kiralık katil olarak adlandırılan Mahmut Dahlan'ı Filistin'in başına geçirmeye çalıştığı hep ifade edildi. Bunu bir İsrail'le eski general de geçen gün zikretti. Bu konuda bir açıklama yaptı. Ve Abbas'ın işte ne zaman öleceğine dair yorumlarda bulundu. Filistin'de bir darbe söz konusu olur mu yakın zamanda, ki şu sıralar Filistin en zor zamanlarını yaşıyor? Ne dersiniz hocam?
Şimdi Dahlan Filistin davasına ihanet etmiş ve tescillenmiş bir şahsiyet olarak Türkiye tarafından da kırmızı bültenle aranan bir haindir. Hani hazinenin başına konulabilecek en son kişi o muhitin azılı hırsızıdır diyelim. Yani Muhammed Dahlan Filistin davası konusunda, liderlik konusunda akla gelebilecek en son isim bile olamaz. Fakat işte Mahmut Abbas'tan sonra bu ismin telaffuz ediliyor olması bir kere Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşüncesi falan da değildir. Bu İsrail'in, Amerika'nın, Siyonistlerin ve İngiltere'nin onların kulağına sufle etmesinden kaynaklanan bir durumdur. Ve enteresandır, bazı şeyleri duya duya kanıksıyoruz. Mesela internette düşen en son haberlere baktığımızda İsrail uçakları işte Gazze'yi bombaladı, Filistin'in şu bölgesini bombaladı deniyor ve biz bunu artık normal, çok sıradan bir haber olarak küçük bir puntoyla okuyor geçiyoruz. Halbuki bu olaylar ilk duyulduğunda çok büyük böyle etki ve yankı uyandırırken, aynı hadiseleri siz defalarca tekrarladığınızda bir süre sonra insanlar üzerinde yetkisi kalmıyor. İşte bu Dahlan hadisesinde de Bu hainin ismi şimdiden telaffuz edilerek kamuoyunun kulağını alıştırmaya çalışıyorlar. Ama Filistin davası adına utanç verici bir durumdur. Bu figürün gündeme gelmesi bile, adının anılması bile.
Evet. Peki hocam, ABD'den bu hafta bir açıklama yapıldı. Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas heyetini kabul etti. Bir görüşme gerçekleştirdi ve buna da ABD tepki gösterdi ve şiddetle karşı çıkıyoruz dedi İstanbul'da ağırlanmasına Hamas heyetinin. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Dışişleri Bakanlığı da çok güzel bir cevap verdi. Bunu söyleyen siz misiniz mealinde? Çünkü ABD'nin terör örgütlerine yönelik desteği ortadayken seçilmiş bir hareket olan Hamas'ın İstanbul'da ağırlanmasından daha doğal ne olabilir dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Buyurun.
Şimdi 22 Arap ülkesi içerisindeki Filistin'de buna dahil ettiğimizde sandık koyup, seçim yapıp, en demokratik yöntemlerle idarenin belirlendiği son 20-30 yıl içerisindeki en demokratik seçim aslında Filistin'de oldu. Ve seçimi de Hamas kazandı. Halkın tercihi, iradesi bu yöndeydi. Ancak bu başarıyı hazmedemeyen Siyonistler Hamas'ı terörize etmeye kalktılar ve Hamas terörist örgüt listesini aldılar. Tıpkı Filistin'in, Suudilerin, Körfez ülkelerin İhvan-ı Müslim'in hareketini terörist gruplar arasında göstermiş olması gibi. Şimdi Hamas'ı Türkiye kabul edip muhatap alıp konuştuğunda işte Amerika'dan çatlak sesler çıkıyor. Peki tescilli terörist olan PKK'lıların adını değiştirip YPG, SDG vesaire deyip onlara tırlar dolusu yardım eden Amerika'nın bunu söylemesi en hafif deyimiyle bir yüzsüzlüktür. Ki Türkiye'de darbe teşebbüsü yapan ve CIA'nin koynunda oturan FETÖ'nün hala Amerika'da ikamet ediyor olması ve onlara kulak tıkaması ve bunu yapan ülkenin bize bu konuda ders vermeye kalkması hakikaten çok trajikomik bir durum arz ediyor.
Evet hocam. Bir başka konuyla devam edelim o zaman. Bugün Japonya'dan çok önemli bir açıklama geldi hocam. Japonya Başbakanı Shinzo Abe sağlık sıkıntılarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Japonya'nın en uzun süre başbakanlık yapan isimlerindendi Shinzo Abe. Bu istifayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-Japonya ilişkileri noktasında ne gibi gelişmelere sebep olabilir? Çünkü Shinzo Abe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhabbeti ve ilişkileri gayet sıcaktı ki Japonya'nın Türkiye ile ilişkileri yine keza aynı şekilde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir açıklaması var. Kendisine şifalar diliyorum şeklinde. Siz nasıl değerlendirdiniz bu istifa haberini?
Evet, Türkiye ile Japonya'nın arasındaki ilişkiler ekonomik bağlamda oldukça sıcak olduğu için siyasi ilişkilere de yansımakta. Shinzo Abe ile Sayın Cumhurbaşkanı uzunca bir dönemdir farklı ülkelerde ama benzer dönemlerde başkanlık ve siyasi temsil vazifesi yürüten liderler olarak birçok platformda karşılaştıkları için belli bir diyalogları, samimiyetleri söz konusuydu. Sağlık nedeniyle bıraktığı söyleniyor. Japonların şöyle bir özelliği vardır. Yani kendi hırslarından çok devletin menfaatleri her zaman onlar için ön plandadır. Ve muhtemelen de yani kendinin faydalı olmadığına inandığı gerekçeyle bıraktığını düşünüyorum. Ancak Türkiye'de enteresan bir durum var. 65 yaşında herkes emekli ediliyor. Ama bakıyorsunuz bazı siyasilerimiz 80 yaşına gelse de o koltuğu bırakmak istemiyor yeri geldiğinde. Yani bu yönüyle bakıldığında da insanların fani olduğunu belli zaman geldiğinde sağlık sorunları olan artık bu işi götüremeyecek derecede olan kişilerin o koltukları kendi rızasıyla bırakmasının bir erdem olduğu kanaatindeyim.
Evet hocam. Evet, inşallah Japonya-Türkiye ilişkileri bundan sonra da yine bu şekilde devam eder diyelim. Ve
umut ediliyor çünkü evet. Kişilerle var olan bir şey değil. Çok köklü ekonomik ilişkilerimiz söz konusu Japonya'yla ve ortak çıkarlar temeline dayanan bir ilişkidir bunlar.
Evet hocam. Geçelim Mali'ye hocam. Geçen hafta Mali'de bir askeri darbe olmuştu. Bunun yankılarını konuşmaya devam edelim. Askeri junta tarafından alıkonulan devrik lider İbrahim Boubacar Keïta serbest bırakıldı. Fakat meclis başkanı ve başbakan hala ellerinde alıkonuluyor darbecilerin ve serbest bırakılacağı iddia ediliyor onların da. Birleşmiş Milletler heyeti de Keita'yı ziyaret etmişler. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz ve buradan bugünden baktığınız zaman Mali'deki darbenin arka planında neler var, neler görüyorsunuz, neler anlatabilirsiniz? Buyurun.
Geçen hafta darbenin ilk olduğu anlarda sıcağı sıcağına şunu söylemiştik. Birinci tespit Mali'de mevcut Cumhurbaşkanı Keita'nın çok artık isminin yolsuzluk başta olmak üzere çok sayıda olumsuz hadiselere karıştığı için halk tarafından istenmeyen bir figür olduğu konusunda bütün kamuoyunun hemfikir olduğunu bilmekteyiz. Ancak sadece bu gerekçeyle darbe olduğunu Afrika coğrafyasında düşünmek biraz iyi niyetli bir yaklaşım olur. Bu darbelerin mutlaka arkasında dünyanın büyük güçlerinin bir tanesinin olmuş olması gerekir. Fransa başta Nijer'le birlikte darbeyi kınayınca dedi ki yani normal olması gereken muhtemel potansiyel destekleyen bir tanesi Fransa'ydı. Fransa olmadığına göre bu ya Çin taraftarı ya da Amerikan taraftarı bir askerin içerisindeki bir grubun yapmış olması muhtemeldir dendi. Ancak basına yansıyan açıklamalardan görüyoruz ki darbecilerin liderinin Amerika'da uzun yıllar eğitim aldığı, Amerikan ordusu tarafından eğitildiği ve Amerikan penceresinden dünyaya bakan bir asker olduğu ortaya çıkıyor. Bu yönüyle baktığımızda artık Fransa'dan boşalan bu Sahra altı bölgelerden mesela birçok ülke var. Nijer, Burkina Faso, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti de Madagaskar'a kadar bunu götürmek mümkündür. Bir ucu Kamerun, bir ucu yani Ekvator kuşağından Sahra evet, çölüne kadar olan o bölgede. İşte Fransa mevcut konumunda zayıfladığı için tabiat boşluk kabul etmiyor. Bunu başka güçler dolduruyor. Çin'in çok hızlı bir yükselişi ve ilerleyişine karşılık Amerika'da bölgede etkin ve dominant olmak istiyordu. Sanırım bu darbede Amerika'nın etkisinin olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olur kanaatindeyim.
Peki hocam. Bir başka ülke karışıklıkla şu sıralar gündemde. Belarus, gösteriler devam ediyor Lukashenko'ya karşı. Devlet Başkanı Lukashenko da elinde otomatik silahla görüntülendi bu gösterilere karşı ilginç bir şekilde. Rusya'nın çok önemli bir açıklaması var hocam. Rusya Devlet Başkanı Putin diyor ki Belarus'ta olanlara kayıtsız kalamayız diyor ve herkes de şunu söylüyor. Rusya Suriye ve Libya'dan sonra gözünü Belarus'a dikti. Neler söylersiniz?
Aslında Rusya gözünü Belarus'a dikmedi. Belarus zaten kanatları altında Rusya'nın adeta bir parçası konumundaydı. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1990 Aralık'ta 3 Slav Ortodoks ülkesi bağımsız devletler topluluğunun çekirdeğini oluşturmuşlardı. Rusya, Belarus ve Ukrayna. Daha sonra genişleyerek bugünkü 12 ülkeye varan bağımsız devletler topluluğu oluştu. Eski Sovyet Cumhuriyetlerin katılmasıyla. Ancak Ukrayna, Rusya ile arasındaki Kırım meselesi, Donetsk havzasındaki çatışmalar sebebiyle yönünü batıya çevirince en sadık müttefiki olarak eski Sovyetlerden kalma cumhuriyet Belarus'tur. Çünkü Belarus'un petrolü, doğalgazı olmayan bir ülkedir. 10 milyon altında bir nüfusu var. Nüfusu da negatif düzeyde gelişiyor. Ve ekonomik olarak Rusya'ya bağımlı konumda bir ülke. Ve 1991'den bu yana da tek kişiyle yönetiliyor. Ve hep %50'nin üzerinde oy alarak iktidara gelen kişi birdenbire aynı şekilde seçimi kazandığı halde sokaklar hareketleniyor. Yani düşünün 1991 yılından bu yana 40 yıla yakın, 30 yıla yakın bir süredir siz bir ülkeyi idare ediyorsunuz ve bir sonraki seçimi de kazanıyorsunuz ama bir anda sokaklar karışıyor. Ukrayna'da olduğu gibi Kiev olaylarını hatırlarsak, o turuncu pembe devrimlerde Soros'un işte kadrolu provokatörler kiralayıp da meydanları ateşe verdiği, ki bizim Gezi Parkı olayları buna benzer bir örnek teşkil eder. Belarus'ta da bunun benzer yansımalarını görüyoruz. Ancak Rusya'da yani bu benim artık arka bahçem, buraya da müdahale ettirmem demeye gelen bir takım çıkışlar yapıyor. O yönüyle Rusya'nın Belarus'u hani biraz argo tabirle yedirmem diyerek kazan kaldırması çok muhtemel bir hadisedir. Yani Belarus'ta başka yerlerde olduğu gibi at koşturan işte çok uluslu takım işte dernekler, örgütler, vakıflar vasıtasıyla yapılan halk kitlesel halk hareketlerine Rusya'nın orada müsaade edeceğine ben şahsen ihtimal vermiyorum.
Peki hocam, son olarak şunu soralım. Yeni Zelanda'da İki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, katleden terörist Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Ne dersiniz? Kurbanların yakınlarının yüreği soğumuş mudur? Bunu sorayım. Bir de hocam, bir kurban yakını, işini kaybeden bir Müslüman kadın duruşmada bir ifade kullandı. O Türkiye'de yakından takip edildi. Kocasını işte en yakın benim koruyucum, benim imamım, benim arkadaşım diye tarif ederken, şehit olan kocasını benim Ertuğrul'umdu dedi. Türkiye etkisini de sormak isterim size bu Yeni Zelanda'da yaşananlara dair. Buyurun.
Yeni Zelanda hadisesini birkaç cümleyle özetleyecek olursak, teröristin ifadeleri ve duruşmalardaki sonuçtan şunu ortaya koyabiliriz. Artık oradaki Müslümanların entelektüel birikimleri ve ifadeleri sadece Yeni Zelanda üzerinde değil, dünya genelinde terör yaftasıyla damgalanmak istenen Müslümanların aslında entelektüel bir birikiminin olduğunu ve masum olduğunu bütün dünyaya deklare etmesi bakımından önemlidir. Ertuğrul ismini geçmesi de Türkiye açısından gurur verici bir durumdur diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Orada şehit olanlara bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve yakınlarına da sabır dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Konya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Haftaya inşallah stüdyomuzda sizinle buluşmak üzere diyoruz. Çok sağ olun.
Hayırlı akşamlar efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla bu haftada medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.